Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Bu hafta 3. bölümümüzdeyiz. İlk bölümde Batı'nın dezenformasyon silahını, 2. bölümde Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağı konuşmuştuk. Bugün de günümüzün hakikat savaşçılarını konuşacağız. Yani Julian Assange'dan Edward Snowden'a, Andre Vilcek'ten Udo Ulfkot'a, gerçeğin peşinde koşanları ve bunları insanlara anlatabilmek için bedel ödeyenleri konuşacağız. Ama hemen öncesinde kemerleriniz takılıysa yörüngeye yaklaşalım ve yörüngede hızlı bir tur atalım. World Beyond War isimli savaş karşıtı bir örgüt, Amerika'nın dünyayı saran askeri üslerini gösteren bir harita yayınladı. Bu haritada online bir harita ve çeşitli araç çubukları var. Bu araç çubukları üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne ait dünyanın neresinde, hangi ülkesinde bir askeri birim varsa burayı inceleyebiliyorsunuz. Değerli bir çalışma. Türkiye'de ise 14 Amerikan askeri noktası olduğu listelenmiş. Zaten internette World Beyond War yazınca o haritaya ulaşabiliyorsunuz. O haritayı dinleyicilerimizden incelemelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Böylelikle Amerika'nın bu dünyayı saran askeri ağı üzerinden nasıl bir küresel kuşatmaya girdiğini maddi verileriyle birlikte de görmüş oluyoruz. Evet, yine Joe Biden'dan bir ilginçlik. ABD Başkanı Joe Biden bu kez de ziyarette bulunduğu Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket diye bir yerde çocuklarla çektiği garip selfilerle gündem oldu. Joe Biden bu ziyaretinde alışverişe çıkıyor. Bir meyve suyu dükkanında çocukları orada görünce onlarla bir selfie çekiyor. Ama burada şöyle ilginç bir durum var. Fotoğraf o kadar ürkütücü ki çocuklar meyve suyu dükkanının içinde. Joe Biden dışarıda pencereden ürkütücü bir şekilde yanaşarak onlarla selfie çekmiş. Tabii bu Joe Biden'ın çocuklarla olan fotoğraflarından ve kameraya yansıyan görüntülerinden, bu garip görüntülerden ilki değil. Daha önce de Joe Biden'ın çocuklarla girdiği rahatsız edici ve ürkütücü diyaloglar da gündem olmuştu. Bir Washington Post anketi var gündemimizde. Washington Post, Almanların Ukrayna'ya verilen destekle ilgili görüşlerine dair bir anket yapmış. Amaç şu: Almanya'nın yaptırımlar gıda ve gaz fiyatlarında daha fazla artışa yol açsa bile kamuoyu desteğini sürdürüp sürdürmediğini araştırmışlar. Bu ankete katılan Almanların büyük çoğunluğu, yani %91'lik bir oran, Ukrayna'ya sempati duyduğunu ifade ettiği halde katılımcıların yarısından fazlası, yani %54'ü, ülkelerinin ya yeterince ya da çok fazla askeri ve insani yardım yaptığını söylemiş. Yani ülkemiz yeterince askeri yardım yaptı diyenlerin oranı %37, artık bu yardımlar çok fazla oldu diyenlerin oranı ise %17 oranında. Tabii araştırmada şu da var: Almanlarda genel bir savaş karşıtlığı olduğu söyleniyor bu ankette. Ve bu yüzden savaş nedeniyle artan fiyatlar değil de daha çok bu savaş karşıtlığının bu sonuçları verdiği iddia ediliyor. Wall Street Journal'ın bir kulis haberi var. Wall Street Journal, Kongre ve hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde Amerika'nın Ukrayna'yı silahlandırma politikasının Tayvan'a silah sevkiyatındaki gecikmeleri artırdığı yönünde bir şikayet olduğunu söylüyor bazı yetkililer de. Tabii önce ortaya çıkan Ukrayna krizi, zaten Ukrayna'nın 2014 itibariyle Amerika'nın askeri ve siyasi arka bahçesi haline getirilmesi ve son yaşanan özel askeri operasyon başladıktan bugüne kadar geçen süreçte Ukrayna'ya yapılan devasa askeri yardımlar Amerika'nın dünyanın geri kalan bölgelerindeki projelerini sekteye uğratıyor doğal olarak. Tayvan'la başlamışken Çin'den devam edelim. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 5. devlet başkanı Jiang Zemin 96 yaşında hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği ile daha da karmaşık hale gelen lösemi hastalığına mustaripti zaten Jiang Zemin. Çin medyasına göre 5. devlet başkanı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Jiang Zemin özel bir isim. Çin tarihinde de aynı zamanda ayrı bir yeri var. Çünkü Çin'in artık bir dünya devi olarak sahneye çıktığı dönemin mimarlarından aslında Jiang Zemin. Aynı zamanda Çin'de gerçekleşen 1989 yılında Tiananmen eylemleri, Tiananmen meydanında gerçekleşen olaylarda da bu olayların ardından göreve gelmişti. Şöyle değerlendiriliyor: hem Çin'in küresel itibarı, Çin'in bugün hala uyguladığı Mao'dan sonraki lider Deng Xiaoping döneminde ortaya konan dışa açılma politikasının başarılı bir uygulayıcısı ve Çin'in ekonomik yükselişinde de önemli rol oynayan bir isim olarak değerlendiriliyor Jiang Zemin. Son olarak zaten ÇKP'nin ulusal kongresinde gündeme gelmişti. Çeşitli mecralar orada yaşanan bir görüntü üzerinden Jiang Zemin'in tasfiye edildiğini iddia etmişti. Halbuki durum öyle değildi. Jiang Zemin zaten az önce de bahsettiğimiz gibi uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu ve orada da durumunun kötüleşmesi sebebiyle görevliler eşliğinde salondan çıkarılmıştı. Bu da Jiang Zemin'in tasfiye edildiği, salondan atıldığı, devre dışı bırakıldığı gibi her zamanki komplovari haberlerin yayınlanmasına neden olmuştu. Bir diğer haberimiz Yunanistan'dan. Yunanistan'da bir süredir büyük bir skandal yaşanıyor. Dinleme skandalı yaşandı. Son olarak skandalı anlatmadan önce haberi anlatalım. Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis, meclisteki muhalefet partilerinin talebi üzerine bu dinleme skandalı ile ilgili oluşturulan komitenin sorularını yanıtladı. Neydi bu dinleme skandalı? Predator diye bir skandaldan bahsediliyor. Bu Predator olayı tabii büyük bir skandal. Avrupa Parlamentosu ve Toronto Üniversitesi'ne bağlı bir internet güvenliği araştırma merkezi, Citizen Lab isimli, bu bir rapor hazırlıyor ve bu raporda açıklandığı kadarıyla biliyoruz biz bu programı, Predator programını. Bu Kuzey Makedonya'da kurulan ve İsrail'de de şirket varlığı bulunan Citrox isimli bir firma tarafından geliştirilen bir program. Bu programda Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Whisper isimli bir firma tarafından satın alınmış bu şirket. Tabii bu şirket de bu arada yasa dışı dinleme yaptığı için Güney Kıbrıs'ta para cezasına çarptırılınca adını da Pasitora Limited olarak değiştiriyor. Merkezi tabii Güney Kıbrıs olarak bilinse de daha sonra Yunanistan merkezli faaliyet yürüten Intellexa diye bir grubun parçası olduğu ortaya çıktı bu Predator'un. Yani gördüğümüz gibi tabii bu işin bir de İsrail ayağı var. Program zaten İsrailli Pegasus programı var, ünlü casus yazılım. O program model alınarak tasarlanmış. Bu dinleme skandalının Yunanistan'da patlak vermesine neden olan olay da Stavros Malichoudis isimli bir gazetecinin açıklaması oldu. Bu gazeteci aynı zamanda göçmenlere yönelik kötü muameleleri ortaya çıkarmasıyla, takip etmesiyle biliniyor. Bu gazeteci Kasım 2021'de telefonunun takibi alındığını açıklıyor. Ve böylelikle bu skandal patlayınca daha sonra muhalefetteki PASOK vekili Nikos Andurakis de suç duyurusunda bulundu aynı gerekçeyle geçtiğimiz Haziran'da. Andurakis de aynı şekilde telefonunun yasa dışı dinlenmeye çalışıldığına dair bir bildirimde bulundu ve bu olayın soruşturulmasını talep etti. Yine aynı şekilde daha sonra Nisan ayında gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonunda da casus yazılım tespit edildiği, Koukakis'in telefonunun 12 Temmuz 2021'den itibaren 10 hafta boyunca bu yazılımla hedef alındığı ortaya çıktı. Daha sonra ortaya çıkan bilgilere göre de tabii bu yasa dışı takibi doğrudan ülkenin Ulusal İstihbarat Teşkilatı gerçekleştiriyor. Herhangi bir hacker grubu, başka bir ülke ya da başka bir grup değil, ülkenin Ulusal İstihbaratı yapıyor bu işi. Zaten bu olay ortaya çıkınca da teşkilat başkanı istifa etmişti. Yine ayrıca ortaya çıkan bilgilere göre sadece Yunanistan'da değil, bu uygulama 7 ülkede daha kullanılıyor. Yani Mısır, Ermenistan, Endonezya, Madagaskar, Umman, Suudi Arabistan ve Sırbistan'da da bu uygulamanın, bu casus yazılımın kullanıldığı tespit edildi. Aynı şekilde Yunanistan'da bu bir skandal olarak patlak verdi ama Predator'un kullanıldığı tespit edilen diğer ülkelerden şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama, soruşturma veya olayın üzerine gidildiğine dair bir işaret veya açıklama görmedik. İran'daki eylemler devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Emir Ali Hacızade gösterilerde şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran'daki eylemler devam ediyor ama İran'a dair geçtiğimiz dönemlerde en büyük gündem Dünya Kupası kapsamında oynanan İran ve Amerika arasındaki futbol maçıydı. Amerika bu futbol maçını galibiyetle tamamladı. 1-0'lık bir galibiyetle tamamladı. Aynı zamanda şöyle bir bağlantısı var bunun İran'daki eylemlerle. Şimdi İranlı muhalifler eylemlilik sürecini devam ettiriyorlar ve İran'ı itibarsızlaştıracak ya da İran'ın yenilgiye uğradığı veya uğratılacağı her başlığa sarılıyorlar zaten. Aynı şekilde Amerika'nın İran karşısında aldığı galibiyet de İran'da çeşitli bölgelerde protestocular tarafından kutlandı. Protestolar demişken İran'da olduğu gibi Çin'de de protestolar patlak verdi. Ülkenin çeşitli bölgelerinde koronavirüse karşı Çin'in uyguladığı sıfır vaka politikasını protesto eden zaten çeşitli gruplar vardı bugüne kadar. Ama Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Urumçi'de çıkan bir yangın ülke çapında eylemlerin alevlenmesine sebep oldu. Buna karşılık olarak da Çin yönetimi bazı bölgelerde karantina uygulamasını gevşettiğini, kimi bölgelerde de kaldırdığını duyurdu. Olaylar nerelere evrilecek? Bu protestocuların arkasında veya örgütlü bulunduğu herhangi bir grup var mı yok mu? Bunları önümüzdeki dönem netleştiğinde tekrar ele alacağız. Bir diğer haberimiz de yine Batı medyasından. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ile işbirliği yapan 5 medya kuruluşu, yani bu sızıntıları zamanında yayınlayan, basın özgürlüğünü baltaladığı gerekçesiyle Amerika'ya Assange'a yönelik suçlamaları geri çekmesi çağrısında bulunmuş. Bunların arasında Avrupa'dan The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, El País ve Amerika'dan New York Times'ın editörleri ve yayıncıları. Bunlar bir açık mektup paylaşıyorlar ve paylaştıkları bu açık mektupta Amerikan yönetiminden Assange'a yönelik suçlamaları düşürmesini talep ediyorlar. Bu yayınladıkları mektupta yayıncılık suç değildir görüşünü paylaşıyorlar özellikle. Ve Assange'a yöneltilen suçlamaların medya özgürlüğüne doğrudan bir saldırı niteliğinde olduğunu söylüyorlar. Mektupta ayrıca şu ifadeler var. Kamu yararı için gerekli olduğunda hassas bilgilerin elde edilmesi ve ifşa edilmesi gazetecilerin günlük çalışmalarının temel bir parçasıdır. Bu iş kriminalize edilirse kamusal söylemimiz ve demokrasilerimiz önemli ölçüde zayıflar. Böyle demiş mektup yazan yayın kuruluşları. Bir diğer haberimiz Orta Doğu'dan bu sefer. IŞİD'in sözcüsü Ebu Ömer el-Muhacir, örgütün lideri Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Yani yine bir IŞİD lideri öldürülmüş gördüğümüz kadarıyla. Ve aynı zamanda yerine gelen kişiyi de zaten ilan ediyorlar. Bu arada Amerikan güçlerinin konuyla ilgili açıklamasında IŞİD liderinin Özgür Suriye ordusu tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. Burada sosyal medyada benim gördüğüm kadarıyla bir kafa karışıklığı olmuş doğal olarak. IŞİD liderini öldüren Özgür Suriye ordusu bizim bildiğimiz Özgür Suriye ordusu değil. Bizim bildiğimiz Özgür Suriye ordusu adını zaten Suriye Milli Ordusu olarak değiştirmişti. Bu Özgür Suriye Ordusu da aslında Ürdün sınırında bulunan Mugavvir el Tavra grubu olduğu söyleniyor. Yani bu grup zaten yakın zamanda adını Özgür Suriye Ordusu olarak değiştirmiş. Dolayısıyla Amerikan güçleri de bu yeni ismiyle bunlara yer vermişler. Yani bunun aslında bizim bildiğimiz Özgür Suriye Ordusu'yla bir alakası yok. Yine Orta Doğu'dan devam ediyoruz. İsrail'de biliyorsunuz Netanyahu yine hükümeti kurmakla görevlendirildi. Likud Partisi lideri Benjamin Netanyahu. Netanyahu demiş ki bu koalisyonunda yer alacak aşırı sağcı partiler var. Ve bu partilerin İsrail'i aşırı sağcı bir pozisyona getirip getirilmeyeceği tartışıyor. Yani İsrail'in bundan sonraki politikaları bu koalisyonun bileşenleri nedeniyle aslında bir süredir tartışma konusuydu. Netanyahu da demiş ki İsrail Yahudilik yasalarıyla yönetilmeyecek ve kanun ülkesi olmaya devam edeceğiz demiş. Bu sözlerini Amerikan bir yazar Barry Weiss'in Common Sense isimli podcast'i var. Burada açıklıyor. Diyor ki hükümetin ana ya da hakim politikasını Likud Partisi ve açıkçası ben belirliyorum. Sanırım bu konuda mütevazıdan öte bir etkim var. İsrail Talmud dedikleri Yahudilik yasalarına göre yönetilmeyecek. Kanun ülkesi olmaya devam edeceğiz. Yani şimdi bu kanun ülkesi olmaya devam edeceğiz kısmı İsrail'in bugüne kadar uyguladığı politikaları düşündüğümüzde bana şunu düşündürtüyor. Yani bugüne kadar İsrail eğer bir kanun ülkesi ise eğer kanun ülkesi olmaktan çıkınca ne olacak? Filistin'deki insanların başına ne gelecek acaba diye insan düşünmeden edemiyor. Demek ki Netanyahu'ya göre İsrail bugüne kadar bir kanun devletiymiş. Ve son birkaç haftanın gündemden düşmeyen tartışması Elon Musk ve satın aldığı Twitter. Tabii Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk her zaman olduğu gibi, diğer başlıklarda da olduğu gibi tartışma yaratmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliği ile bir gerilim yaşadılar. Avrupa Birliği Elon Musk'ı içerik denetleme konusunda birliğin katı kuralları denen şey de ABD'nin dijital hizmetler yasası. Birliğin katı kurallarına uymadığı takdirde Twitter'ı yasaklamakla tehdit etti. Yani eğer bu bizim böyle böyle kurallarımız var, bir dijital hizmetler yasamız var. Eğer buna uyulmuyorsa Twitter'ı biz erişimi kapatırız dedi. Bu Financial Times'ın haberi bu arada. Bu açıklamayı yapan da AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton yapıyor bu açıklamayı. Diyor ki yasaklanmış kullanıcıların keyfi bir şekilde geri getirilmesi. Hatırlarsanız bir süre önce zaten Twitter bazı dondurulan hesapların yeniden erişime açılacağını söylemişti ve bazıları da açılmıştı da. Ve dezenformasyonla agresif bir şekilde mücadele etmek. Dezenformasyon zaten ilk bölümümüzde de ele almıştık. Dezenformasyondan kasıt aslında kolektif batının politik çıkarlarına uygun olup olmamasını kastediyoruz. Yani biz bunu anlamalıyız bu durumda. Ve kapsamlı ve bağımsız bir denetimi kabul etmek dahil bir dizi kurala uymazsa diyor ki Twitter Avrupa Birliği'nin dijital hizmetler yasasını ihlal etmiş olur ve yasaklanır. Ben yasaklanacağını düşünmüyorum bu arada. Sonuçta Elon Musk günün sonunda Avrupa Birliği gibi ve Twitter'da çok aktif kullanan büyük bir pazarı kaybetmek istemeyeceklerdir. Aynı Apple'la olduğu gibi Avrupa Birliği ile de bir uzlaşma yolu bulacaklardır diye düşünüyorum. Evet, yörüngedeki turumuzu tamamladık ve devam edelim. Bugün hakikat savaşçılarından bahsedeceğimizi söylemiştik. Yani hakikat savaşçıları demişken bu arada dinleyicilerimizin kafasında çeşitli kurgu karakterler ya da fantastik bazı öğeler canlanmasın. Gerçek anlamda hakikati anlatan, bu hakikatler için bedeller ödeyen gerçek insanlardan bahsedeceğiz. Yani Batı medyasının şişirme kahramanlarından, sistem dışı görünüp aslında bir diğer büyük politik odağa hizmet eden tırnak içinde aktivistlerin yerine bizzat o sistemin içinde bulunmuş, parçası olmuş, batılı ve bulundukları sistemin işlediği suçları görmüş ve bunları duyurmak için her şeylerinden vazgeçmeyi göze almış insanlar. Bu insanları biz yer yer medyada görüyoruz, haberlerini okuyoruz. Ama yine bu insanlar çok da göz önünde bulunamıyorlar. Çok göz önünde bulunmasalar da aslında sayıları çok fazla. Bunların hepsini anlatmak bir programa tabii ki de asla sığmaz. Bu yüzden hakikat savaşçılarına sonraki bazı bölümlerde yer yer tekrar değineceğiz. Bu konuya döneceğiz. Hakikat savaşçılarından bugüne kadar kamunun kendisinden saklananları, öğrenmesini sağlayan insanları hatırlamaya, tanımaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Hakikat savaşçılarını tanımaya başlamadan önce hemen kısa bir müzik arası verelim. Bu arada hakikatlerden bahsetmişken yaşadığı toplumun kendi hakikatlerini oldukça çarpıcı bir şekilde anlatan Tupac Shakur bize seslenecek. Bu şarkı orijinali Susan Vega'nın Tom Steiner isimli bir parçası. Orijinali bu parçaya ait. Ve Tupac Shakur'un Dope Fiend Diner isimli şarkısını dinleyeceğiz. Bu arada Dope Fiend İngilizce argosunda bağımlı demek. Yani bu şarkıda da başta siyahlar olmak üzere Amerikan toplumunun içine çekildiği yozlaşmaya, tehlikeye ve umursamazlığa olan isyanını anlatıyor. Tupac Shakur'dan Dope Fiend Diner'ı dinliyoruz. Kısa bir süre sonra yeniden birlikteyiz. Late night cooling with my homies, drinking Hennessy and cold brew. After smoking, stopped in Oakland, got the munchies for some soul food. So we stopped to get a bite to eat at the local barbecue. It's just another boring Monday, and there's nothing else to do. Now as we stepped out of the car, I heard someone behind me fighting. So I turned to look and find out what's the cause of this excitement. My brother was a dope fiend, and the other was a dope man. And the dope man had an AK, said he'll spray and he's not joking. Well, it seems to be the dope fiend, oh, the dope man for his product. And he swore if he did not pay, he would end up getting shot up. Now I could not walk away, 'cause I got caught up in the scene. Wondering,
what would happen to this poor and helpless fiend? Well, my homie Michael Cooley said, let's go and make our order. What's the use in watching to me? Stand out here, fight over quarters. Well, I walked inside the diner and all the dope fiends waved to me. Heard the sound of several gunshots and I ran outside to see
what's going on.
Ran outside to see the big show. It was just another party for them to see just who they would know. But for me, I held concern. I wanted to go see the outcome. Would a mother have a son tonight? Or would she live her life without one? I made it to the streets. I almost cried right on the spot. Not only had the fiend died, but a small girl had been shot. My heart could take no more. I felt a tear roll down my face. That was Daddy's bullet, but she took it in his place.
What's going on?
Another gunshot.
What's going on?
So I could go help the baby. She could barely speak, but she whispered, Mister, can you please save me? So I screamed out, someone help me. But I don't think they could hear. And if they did, they didn't care. Oh, how I hated everyone there. The baby lie here dying, and I wondered, what could I do? The cameraman and newspapers had come to get their interviews. To them it's just a story and they can't see the tragedy. To them it doesn't matter, cause it ain't, it wasn't their family. I don't think I'll be back, cause it'll never be the same here. So I wipe away the tears and leave the scene the way I came here. Though some people say it's crazy and the fool could have been finer, I'll never forget, never forget the night at Dolphin's Diner.
Ben Erkin Öncan, Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edelim. Bu bölümde hakikat savaşçılarını, gizlenen gerçekleri, kamuya aktaranları ve bunun için bedeller, önemli bedeller ödeyen insanları konuşuyoruz. En bilindik olanlarından biriyle Julian Assange'la başlayalım. Julian Assange'ı hepimiz WikiLeaks sayesinde biliyoruz. Ve son olarak işte hapse atılması, Amerika'ya iade süreci gibi gelişmeler nedeniyle haberlerde de görüyoruz. Son durumu Assange'ın aslında parlak olmadığı söyleniyor avukatları ve WikiLeaks aktivistleri tarafından. Psikolojik problemleri üst seviyede, sağlık problemleri üst seviyede. İngiltere'nin Guantanamo'su olarak bilinen Belmarsh hapishanesinde tutuluyor. Ve bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. İşte son akıbeti bilinmiyor. Aslında orada bir anlamda ölüme terk ediliyor. Amerika'ya iade süreci devam ediyor. Amerika'ya iade edilirse de zaten ölüm fermanının imzalanması anlamına geliyor. Dediğimiz gibi biz Assange'ı WikiLeaks sayesinde tanıdık ama Assange aslında daha öncesinde de internet aktivizmi diyebileceğimiz faaliyetler içerisindeydi. Assange Avustralyalı, Avustralya'nın Queensland eyaletinde Townsville denen bir şehir var ve Townsville'de doğdu. Hayat hikayesine göre Assange'ın da göçebe bir çocukluğu olmuş ve çocukluğu boyunca 13'ten fazla Avustralya şehrinde yaşamış. Evde eğitim almış ama aynı zamanda birçok okulda da bulunmuş. Üniversiteyi de 1994'te Central Queensland Üniversitesi'nde ve daha sonra 2003-2006 yılları arasında Melbourne Üniversitesi'nde programlama, matematik ve fizik üzerine eğitim almış. Assange'ın her zaman bilgisayara ve internete olan merakı zaten bilinen biri olduğu söyleniyor. 1993 yılında da Assange 22 yaşındayken Victoria Polisi Çocuk İstismarı Birimine teknik danışmanlık vermiş çocuk istismarı vakaları ile ilgili ve devam eden koşturmalara yardımcı olmuş. Aynı yıl Avustralya'da ilk halka açık internet servis sağlayıcılarından biri olan Suburbia Public Access Network'te çalışmaya başlamış. Assange yine 1996 yılında 5000 aboneye sahip olan bir bilgisayar güvenliği konusunda tavsiyeler veren bir internet sitesi olan Best of Security kuruyor. Assange aynı zamanda Avustralyalı hackerlar hakkında Underground isimli bir kitap yazan Sweat Dreyfus'un kitabının da yazılmasına ve araştırma sürecinde katkıda bulunuyor. Yani aslında Wikileaks öncesinde de faaliyetleri aktif bir şekilde devam ediyor. Assange 1996 yılında da 5000 aboneye sahip ve bilgisayar güvenliği konusunda tavsiyeler veren bir internet sitesi olan Best of Security'yi kurdu. Aynı zamanda Avustralyalı hackerlar hakkında Underground isimli kitap yazan Slade Dreyfus'un kitabının araştırmasına ve yazım sürecine de katkıda bulundu. Assange, internetin avantajlarını ve dezavantajlarını ya da bize sağladıklarını veya bize oluşturduğu tehdidi her zaman açıkça söylemişti. Assange biliyorsunuz hukuki ve yaşamsal masraflarını karşılamak için bir Cypherpunks isimli bir kitap yazıyor. Bu kitabın girişinde şöyle söylüyor. Bizim en büyük kurtuluş aracımız internet, şimdiye kadar gördüğümüz totaliterliğin en tehlikeli kolaylaştırıcısına dönüştürülmüştür. Assange 2006 yılında da Wikileaks'i kuruyor ve 2010 yılında da Amerikan askerlerinin Irak'ta bir helikopterden ateş açarak aralarında gazetecilerin de bulunduğu 18 sivili öldürdüklerini gösteren görüntülerle dünyanın gündemini oturuyor. Bu görüntülere collateral murder deniyor ve bu görüntülerde helikopteri kullanan Amerikan askerleri sivillere ilişkin doğrulama kullanmadan gelen talimatlar üzerine ateş ediyorlar ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 18 kişiyi öldürüyorlar. Tabii Assange onu destekleyenlere, onu ve Wikileaks'i destekleyenlere göre gerçeğin peşinde, gerçekleri halka aktarmaya çalışan, halkı aydınlatmaya çalışan bir aktivist. Tabii onu aynı zamanda hassas bilgileri paylaşan, gizliliği ihlal eden ve insanların hayatlarını tehlikeye atan bir ilgi bağımlısı olduğu da söyleniyor. Batı'da Assange'a yönelik böyle eleştiriler de yöneltilmişti. Tabii Assange'a yönelik de bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldü o dönem. Cinsel taciz ve tecavüzle suçlandı İsveç tarafından. Ve tabii ki bu iddialardan aklandı daha sonra ama yargılama sürecinde yani olayı suçlamayı takip eden aylarda İngiltere'de bir yerde ev hapsindeyken İsveç'e iade edilmemek için büyük mücadeleler verdi aynı şekilde. Tabii daha sonra İngiltere'deki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi 2011 yılında Assange'ın İsveç'e iadesini onaylıyor ve daha sonra üst mahkemede kararı destekledikten sonra Assange bu kararın açıklamasından birkaç gün sonra Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınıyor ve 16 Ağustos 2012'den itibaren kendine siyasi sığınma hakkı tanıyan Ekvador'da yine İngiliz makamları tarafından gözaltına alınana kadar yaşıyor. O dönemde aynı şekilde 7 yıl boyunca kendine sığınma hakkı tanıyan Ekvador Büyükelçiliği'nde oraya bir anlamda kapana kısılıyor ve bir anlamda aslında orada da hapis hayatı yaşıyor. O yaşadığı, orada geçirdiği dönemde de zaten psikolojisinin olumsuz manada etkilendiği görülüyordu ve söyleniyordu da aynı zamanda. Assange ile ilgili bu arada son olarak da şöyle bir gelişme yaşandı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Amerika Başkanı Joe Biden yönetiminden Assange hakkındaki suçlamalarını düşürmesini istemiş. Bunu da bir yeni bir gelişme olarak aktaralım. Şimdi Assange'ın felsefesini anlamak için veya niye bunları yaptığını, niye böyle bir ifşaata giriştiğini, niye canını dahi tehlikeye atarak böyle bir işe giriştiğini anlamak için aslında en doğru yol Assange'ın kendisini dinlemek. Mesela şunu söylüyor Assange, ne zaman bir adaletsizliğe tanık olsak ve harekete geçmesek karakterimizi adaletsizliğe karşı pasif duracak şekilde eğitir ve sonunda kendimizi ve sevdiklerimizi savunma yeteneğimizi kaybederiz diyor. Assange de her insan gibi yaptığı bu faaliyetler nedeniyle ve can güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle her insan gibi korkuyor olabilir ki korkmuştu da ki bunu kendisi de ifade ediyor zaten. Ama Assange korkuyla ilgili olarak da, şimdi tabii ki de Assange'in yaptığı ve Assange ve WikiLeaks ekibinin yaptığı çok büyük bir iş. Ama bunun şöyle karşılıkları oluyor. CIA başta olmak üzere, hatta bütün o Amerikan İmparatorluğu'nun bir anda hedefine oturuyorsunuz. Bu insanlarda tabii ki korku da yaratabilir, cesaretlerinin kırılmasına da yol açabilir ama mesela Assange korkuyla ilgili olarak da şunları söylüyor. Diyor ki, cesaret korkusuzluk değildir. Sadece aptallar korkmaz. Aksine cesaret, durumun gerçek risklerini ve fırsatlarını anlayarak ve bunları dengede tutarak korkunun entelektüel ustalığıdır diyor. Yine Assange aynı zamanda kolektif batıyı, o batı dünyasını da çok doğru bir şekilde tahlil ediyor. Diyor ki, batı temel güç ilişkilerini sözleşmeler, krediler, hissedarlıklar, banka hisseleri ve benzerleri aracılığıyla malileştirdi. Böyle bir ortamda ifadenin özgür olması kolaydır. Çünkü siyasi iradedeki bir değişiklik nadiren bu temel araçlarda herhangi bir değişikliğe yol açar. Yani bugün batıdaki ülkemizde de çok sık ifade edilen özgürlük ortamı ve bu ortamının aslında belirli bir sınırlara sahip olması, oradaki çeşitli odaklar, çeşitli gruplar veya bireysel olarak insanlar için tanınan özgürlüğün sınırının yine aslında bu kolektif batı ve bunun elitleri tarafından belirlenen sınırlar içerisinde bir illüzyona dönüştürüldüğünü de aslında Julian Assange çok güzel bir şekilde açıklamış. Aynı şekilde Amerika'nın nasıl bir dünya genelinde istihbarat ağı kurduğuna ilişkin de açıklamaları var Assange'in. Diyor ki mesela, Putin kola almaya gitse 30 saniye sonra Washington'da bilinir diyor. Bu da aynı zamanda zaten Amerika'nın istihbarat ağının nedenli gelişkin ve nedenli her yeri, bütün ülkeleri ve özellikle çıkarlarını zedeleyeceğini düşündüğü ülkeleri kapsaması bakımından da çarpıcı bir örnek. Ve Google'u da yorumluyor Assange. Google'la ilgili diyor ki, Google'ın renkli, eğlenceli logosu yılda 2.1 trilyon kez olmak üzere yaklaşık 6 milyar insan retinasına basılıyor. Yani insanlar oraya bakıyor demeye çalışıyor. Ve bunu şu şekilde tanımlıyor. Tarihte başka hiçbir şirketin sahip olmadığı bir katılımcı fırsatı. Buradan şunu anlamamız gerekiyor. Bir dipnot düşelim. Bizim internete erişimimizde en çok kullandığımız Google bir tekel. Ve Google bir şirket. Yani biz aslında Google dediğimiz o şirketi ve onun hizmetlerini kullanarak bütün işlerimizi yapıyoruz. Ve bu da bir nihayetinde şirket olduğu için bizim bütün verilerimizi kaydediyor ve yeri geldiğinde kullanıyor. Şimdi tam bu bilgiyle örneğin Çin'de neden Google'ın yasak olduğunu düşünelim. Bilirsiniz zaten işte Çin'de Google yasak, Facebook yasak, internet yasak, Rusya'da aynı şekilde benzer engellemeler konulduğunda hep böyle söylemler öne sürülür. Ama kimse demez ki, kardeşim bu niye yasak? Yasak çünkü örneğin Çin'de Google kullanıcı verilerini ülke dışına taşımama şartı koyduğu için Çin, Google hizmet veremiyor Çin'de. Yani çünkü Çin diyor ki, benim kullanıcılarımın, yani benim vatandaşlarımın verilerini ülke dışına çıkaramazsın, depolayamazsın vesaire ve nihayetinde anlaşmaya varılamadığı için biz bunu yine Google tarafından kontrol edilen internette ve Batı ülkelerinin çıkarlarını temsil eden tırnak içinde özgür medyada Google sansürcü, Çin sansürcü, Çin interneti engelliyor, Çin Google'a işte böyle böyle baskı yapıyor diye okuyoruz. Toparlayacak olursak Assange son dönemin bana kalırsa en büyük hakikat savaşçılarından biri. Şu anda Belmarsh hapishanesinde Amerika'ya iade edilmeyi bekliyor. Sağlık durumu kötü, psikolojisi kötü. Assange'a her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gerekiyor. Bunun için kurulan Assange özgürlük platformları var. Tabii bunların maalesef hareket alanları da çok sınırlı. Çünkü her şeye rağmen medyada da yeterli yer bulamıyorlar kendilerine. Ve etki alanları zaten sınırlandırılıyor. Dolayısıyla biz Türkiye'deyiz, Assange İngiltere'de, konu Amerika demeyelim. Assange WikiLeaks'in ortaya çıkardıkları bütün dünyanın, bütün dünyadaki insanların lehine bir şey ve Assange için ABD'ye iade, yani ölüm fermanının imzalanmaması için ve özgürlüğü için daha fazla mücadele edilmesi gerekiyor. Tabii Assange ve WikiLeaks demişken bunların dünya gündemine gelmesini sağlayan bir diğer hakikat savaşçısına geçelim. Chelsea Manning. Chelsea Manning 87 doğumlu bir Amerikalı asker aslında. Eski ismi Bradley Edward Manning. Chelsea Manning 2013'te WikiLeaks'e 300 binden fazla gizli ya da gizli olmayan ama hassas askeri ve politik belgeleri sızdırmakla ve casuslukla suçlanmıştı. Ve Amerika'da askeri mahkeme tarafından 35 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Manning de hüküm giydiği gün çocukluğundan bu yana kendini kadın gibi hissettiğini ve artık Chelsea olarak anılmak istediğini söylemişti. Hormon terapisine başlayacağını da söyledi. Aynı zamanda Manning'e zaten ordu içindeyken de cinsiyet kimlik bozukluğu teşhisi konmuştu. Peki Chelsea Manning ne yaptı? 2009'da Irak'ta görevlendirilen Chelsea Manning, görevi gereği gizli belgelere erişim hakkı elde etti ve 2010 yılında WikiLeaks'in kuruluşuna çok sayıda belge sızdırdı. Bunu biz şuradan biliyoruz. Yine dijital tehdit analisti var Adrian Lamo ve bu buna itiraf ettiği söyleniyor ve Lamo da askeri karşı istihbarat birime durumu aktardı ve Manning aynı yıl Mayıs ayında tutuklandı. Ve davalar sonucunda o dönem maksimum güvenlikli askeri hapishanede 35 yıl hapse mahkum edildi. Tabi Chelsea Manning daha sonra 2017'de eski Amerikan Başkanı Obama tarafından affedildi. Tabi affedilene kadar 11 ayı hücrede olmak üzere 7 yıl boyunca askeri cezaevinde hapis yattı. Hapis yatmasının gerekçesi, yani resmi gerekçesi, özel belgeleri sızdırmakken bunun toplumsal ve küresel olarak Amerika'nın işlediği savaş suçlarını dünyadan haberdar edilmesine bir vesile olmak olarak okuyabiliriz. Chelsea Manning tabii ki şu anda eskisi gibi aktif bir şekilde ne WikiLeaks içerisinde yer alıyor. Hatta şu sıralar başka alanlarda aktivizme devam ediyor. Aynı zamanda müzikle ilgileniyor. Ama esas olarak WikiLeaks'e sızdırdığı belgeler ve bizim öğrendiklerimiz sayesinde bir hakikat savaşçısı olarak görevini başarıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Bir diğer isim Edward Snowden. 1983 doğumlu, Amerika'da Kuzey Carolina'da dünyaya geliyor. Snowden eski CIA ve NSA çalışanı. Snowden da gizli NSA belgelerini medyaya ifşa ettiği ve NSA tarafından yürütülen küresel izleme sisteminin detaylarını paylaştığı için biliyoruz. NSA sızıntıları olarak. Bu arada Snowden'ın bu belgeleri ifşa etmesi Pentagon evraklarını sızdıran Daniel Ellsberg tarafından Amerika tarihindeki en önemli sızıntı olarak nitelendirildi. Snowden'ın sızıntıları gerçekten çok kritik ama aynı zamanda şöyle bir not da düşmek lazım. Snowden asker olma hayaliyle yetişen biri, kendisini Amerikan yurtseveri olarak tanıtıyor ve ifşa ettiği belgeleri de vatanını, ülkesini sevdiği için ifşa ettiğini söylüyor. Snowden bu ifşalar sürecinden sonra önce Latin Amerika'ya, Hong Kong'a, oradan da 2013 yılında Rusya'ya kaçıyor ve öncelikle bir yıllık geçici oturum izni alıyor Rusya'da. Daha sonra Snowden'a 2020'de daimi oturum izni verildi. Hatta Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada Putin'in Snowden'a Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladığını biz hatırlıyoruz. Tabi burada şu notu düşmek de önemli. Snowden'ın Rusya'da sonlanan kaçış macerası aslında bir plan değil. Snowden Rusya'ya gittiğinde Rus yetkilileri Rusya'da kalmayı düşünmediğini, oradan yine Ekvator'a geçmeyi düşündüğünü söylemişti. Ama Rusya sınırında öğrendi ki Snowden'ın pasaportu Amerika tarafından iptal edildi. Yani burada o dönemde zaten çeşitli komple teorileri öne sürüldü Snowden'la ilgili Rus ajanı olduğuna dair. Ama aslında yaşanan şey tam tersiydi. Snowden Amerika kendisinin pasaportunu iptal ettiği için hareket edemez hale geldi. Snowden ve hatta kendisini bir Amerikan yurtseveri olarak tanımlayan Snowden kendisiyle yapılan bir röportajda NSA'de edindiği bilgileri kamuya sızdırma kararından sonra yaşadığı en büyük korkusunun ne olduğu soruluyor. Snowden da şunu söylüyor: en büyük korkum yaptıklarıma rağmen hiçbir şeyin değişemeyecek olması. Peki Snowden tam olarak ne yapmıştı? Bu 2013'te, 5 Haziran 2013'te başlayan bir süreç. Prism, X-Keyscore ve Tempura gibi internet izleme programlarının yanında Amerika ve Avrupa'nın telefon verilerinin alıkonmasını anlatan bir sistemi ifşa ediyor. Snowden'ın ifşaları ile ilgili raporlar o kadar aslında önemli ve kritik ki raporları sızdırdığı gazeteler kendilerine yapılan siyasi baskılar nedeniyle 2013'ün sonuna kadar sadece, mesela The Guardian 2013'ün sonuna kadar sadece sızdırılan belgelerin %1'ini yayınlayabilmişti. Snowden'ın ifşalarıyla ilgili ilk haberde Guardian'da Glenn Greenwald imzasıyla yayınlandı. Ve Snowden'ın sızdırdığı bilgilerde özetle biz şunu görüyoruz. NSA ve FBI, yani Amerika'nın bunlar ulusal güvenlik kurumları, 9 büyük internet firmasını yani Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Peltalk, AOL, Skype, YouTube, Apple gibi bu firmaların sunucularına doğrudan bağlanarak bilgi toplayabildiği ortaya çıktı. Ve bu takip için bir program kullanıyor istihbarat örgütleri. Programın kod adı da Prism. Zaten az önce söylediğim gibi. Snowden kendisini bu belgeleri sızdırmaya iten neden olarak da şunu söylüyor. Halkı onlar adına ne yapıldığı ve onlara karşı neler yapıldığı konusunda bilgilendirmek olarak tanımlıyor. Bu belgeleri sızdırma sebebi olarak. Tabii Edward Snowden'ın sızdırdığı bu belgeler Amerika'da gözetim toplumunun ve istihbarat örgütlerinin sınırları ve ihlalleri konusunda çok büyük tartışmalara da yol açtı. Önemli değişikliklerin yapılmasına dair siyasi baskıyı da oluşturmuş oldu aynı zamanda Snowden böylelikle. Yani Snowden'ın sızdırdığı belgeler sayesinde 30 yıl boyunca hiçbir sınır, hiçbir kural, hiçbir denetleme olmadan istediği gibi hem kendi vatandaşlarını hem de dünyayı gözetleyebilen, denetleyebilen Amerikan istihbarat örgütleri artık sorgulanır hale geldi. Assange, Manning ve Snowden'ın yanında bugün tanıyacağımız bir diğer isim de Alman bir gazeteci Udo Ulfkort. Assange ile Snowden sızdırdıkları belgelerle dünyanın Amerikan istihbaratı tarafından nasıl izlendiğini ve yasa dışı bir şekilde dinlendiğini ortaya koyarken Udo Ulfkort da bu sürecin gazeteciler ve medya ve medyada algı oluşturma ve rıza inşası konularında CIA'nin gazetecileri nasıl kullandığına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ulfkott şunu söylüyordu: yaklaşık 25 yıldır gazeteciyim ve hep yalan söylemeye ve okura doğruyu söylememeye mecbur bırakıldım diyor. Ve bunun CIA ve Alman istihbaratı ortaklığında gazetecilere yapılan dayatmalardan kaynaklandığını söylüyor. Yani Amerikan medyasının insanları Avrupa'da özellikle Rusya'ya karşı savaşa kışkırtmaya çalıştığını söylüyor. Ve bunu gördüğünden beri ben bu oyunda yokum diyerek bu sistemin içinden çıkmış, çıkmayı tercih etmiş. Ve bu yüzden de zaten birçok defa hedef gösterilmiş, itibarsızlaştırılmaya çalışılmış bir isim. Yani Ulfkott aslında açıkça söylüyor biz kalemimizi sattık diye. Yani kendisi ve meslektaşları ile ilgili olarak önceki dönemde sadece kendi ülkeleri için de değil tüm Avrupa'da Amerikan çıkarları için kalemlerini sattığını ve artık bu oyunda olmayacağını söylüyor. Ulfkott'un özellikle Rusya ile ilgili açıklamaları önemli. Çünkü Avrupa'da ve Amerika'da Rusya'ya ilişkin yaptırımlarla sonuçlanan o çağrılar aslında yeni, son bir yılın, iki yılın meselesi falan değil. Medya eliyle uzun süredir oluşturulmaya çalışılan bir iklimden bahsediyoruz. Bu da Ulfkott da aynı şeyi söylüyor. Yani Amerika yanlısı haberler yaptığı için Oklahoma'dan onur yurttaşı unvanı bile almış. Sırf bu yüzden. Ve şunu söylüyor: Amerika yanlısı yaptığı haberlerde CIA tarafından yardım aldığını söylüyor. Ve bununla ilgili Satılmış Gazeteciler isimli bir kitap yazıyor. CIA'nin nasıl Avrupa'da, özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa'da basını manipüle etmeye çalıştığına ve bunun için satın aldığı, haberli ya da habersiz satın aldığı ve yönlendirdiği gazetecileri ve CIA'nin gazeteciliği nasıl yönetmeye çalıştığını anlatıyor. Mesela yazdığı kitapta şöyle örnekler veriyor. 1988'in Temmuz'unda İran sınırında gönderildi. Mesela 1988'in Temmuz ayında İran sınırına gönderildiğini söylüyor ve diyor ki bölgede kullanılan sarin gazının Alman üretimi olduğunu fotoğraflarıyla bilgi, yani kanıtlarıyla birlikte yazdığını söylüyor. Ama aynı zamanda Ulfkott şununla karşılaşıyor. Döndükten sonra konuyla ilgili yaptığı haber çok küçük bir şekilde yer veriliyor. Frankfurter Allgemeine'de çalışıyor o dönem Ulfkott ve haberin önemli kısımları gazete yönetimi tarafından çıkarılmış. Sadece küçük, sembolik birkaç noktaya yer verilmiş. Ve bu yüzden kendisini ihanete uğramış olduğunu hissediyor ve aslında tüm dünyaya yaşanan vahşeti göstermek istediğini ama doğrudan kendi çalıştığı gazete tarafından engellendiğini ve bunun da Alman ve Amerikan politik çıkarları için yapıldığını söylüyor. Ulfkott aynı zamanda CIA tarafından ve Alman istihbaratı tarafından satın alınan gazetecilerin resmi olmayan destek güçleri olarak değerlendirildiğini söylüyor. Hem CIA hem Alman istihbaratı diyorum. Çünkü Ulfkot'a göre Alman istihbaratı tamamen CIA'ya ait, CIA'nin güdümünde çalışan bir yapı. Tabi Ulfkot'un anlatımlarına göre CIA hiçbir zaman bir gazeteciye gidip işte ben CIA'den geliyorum, benimle çalışır mısın demiyor. Ama ona dostça yaklaşarak, Amerika davetlerinde bulunarak, çeşitli şeylerle besleyerek onu zaman içerisinde aslında tırnak içinde söylüyorum işe almış oluyor. Bu aynı zamanda Ulfkot'a göre kendisinin de başına gelmiş. Şunu söylüyor, diyor ki CIA veya gizli servisler bazen gazetecilerden bazı haberleri özellikle yazmalarını istiyorlarmış. Mesela Alman istihbaratı Ulfkot'a gidip Kaddafi ve Libya üzerine bir haber yazmasını istemiş kendisinden. Burada ilginç nokta da şu, haberi hazır bir şekilde Ulfkot'a teslim etmişler. Diyor ki onların hazırladığı haberin altına sadece benim adımın konması gerekiyordu. Tamamıyla Alman istihbaratının bir eseriydi. Yani aslında bir yandan çok ürkütücü ve korkunç bir senaryoyla karşılaşıyoruz. Yani Ulfkot tek bir örnek. Kim bilir Ulfkot gibi Batı'da ya da Amerika'da istihbarat örgütlerinin çıkarları veya hükümetlerin çıkarları için gerçekleri eğip büken, anlatılması gerekenleri anlatmayan, satın alınan kim bilir kaç tane basın kuruluşu veya medya mensubu var. Yeri gelmişken geçen bölümde önermiştik, yine önerelim. Bu da Ulfkot'un Satılmış Gazeteciler kitabını mutlaka okuyun. Hatta Ulfkot şunu da ekliyor. Onlarla çalışmak istemeyen biri olduğu zaman da zaman içerisinde işini kaybettiğini ve hatta mahkemeye verse bile mahkemede güvenilmez, hakim tarafından güvenilmez biri olduğunun değerlendirildiğini söylüyor. Böyle bir olaya şahit olduğunu da açıklıyor aynı zamanda. Ulfkot tabii Avrupa'daki gazetecilerin veya önde gelen gazetelerin CIA ve diğer batılı istihbarat örgütleri tarafından nasıl kullanıldığını uzun bir şekilde anlatıyor ve bununla ilgili zaten kitapta yazıyor ve her fırsatta röportajlar veriyor. Bunu bütün insanların duymasını istiyor. Ama aynı o dönemde de şimdi de arkasından da öldükten sonra da kendisinin komplocu veya deli olduğunu söyleyen de azımsanmayacak bir kitle var. Ulfkot bu arada 2017'de kalp krizi gerekçesiyle öldüğü söylendi. Yani ölü bulundu. Ve bugün tanıyacağımız son isim Andre Vilcek. Andre Vilcek en genel tabirle çok sıra dışı bir hayata sahipti. Andre Vilcek Sovyetler Birliği'nde doğuyor, Leningrad'da. Gençliğinin bir dönemini orada geçiriyor. Daha sonra Amerika'ya gidiyor. Hatta oradan vatandaşlık alıyor. Andre Vilcek hem bir gazeteci, hem bir belgeselci, hem bir savaş muhabiri, hem bir yazar. Hatta şiirleri de bulunuyor. Vilcek diğer bugün diğer saydığımız isimlere oranla bir ifşaatçı değil. Ama sistematik bir şekilde kolektif batının ve Amerikan emperyalizminin dünya çapında işlediği suçları yapabildiği her şekilde ve ortaya koyabildiği her ürünle anlatmaya çalışan bir isim. Bu açıdan önemli bir hakikat savaşçısıdır kendisi. Andre Vilcek bu arada şahsen benim de tanıdığım iyi bir dostumdu. Türkiye'yi ve Türkleri de çok severdi aynı şekilde. Kendisi az önce söylediğimiz gibi gençliğini Sovyetler Birliği'nde geçiriyor ve daha sonra aslında bir siyasi sığınma talebiyle Amerika'ya kaçıyor. O dönem Andre Vilcek bir Sovyet vatandaşı ama Sovyetleri eleştiriyor. Sovyet sistemine karşı bir isyan içerisinde gençliğinin de verdiği o enerjiyle. Şunu söylüyor, yani İngilizce, Rusça ve Çekçe yayınları takip ediyor. Bu dillerde yayınlanan batılı yayınları takip ediyor. Voice of America, Radio Free Europe ve BBC gibi. Ki bu yayınların hangi amaçla ve kimler tarafından kurulduğunu da yine gerçeğin yörüngesinde dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Hatta Avrupa'yı kasıp kavuran 1968 olaylarıyla ilgili tamamen batılı anlatıyı kabul edecek bir pozisyonda. Kendi ifadesiyle şunu söylüyor, tam bir beyin yıkamayla yüz yüzeydim diyor. Ve dolayısıyla içinde yaşadığı o Sovyet sisteminden kurtulmak istiyor. Önce İtalya'ya gidiyor, siyasi iltica kazanınca da Amerika'ya gidiyor ve orada yaşamaya başlıyor. Tabii Andre Vilcek'in hikayesi aslında burada ilginçleşmeye başlıyor. Andre Vilcek, Amerika'ya iltica eden diğer önemli veya yetenekli Sovyet vatandaşları gibi aslında orada önemli mevkilerde ve güzel koşullar altında istihdam ediliyor. Ama diğerleri gibi tamamen o sistemin parçası olmak yerine ahlaki çürümenin ve siyasi çürümenin bu boyutta olabileceğini hayal edemezdim diyerek tekrardan bir geri dönüş yapıyor. Şunu söylüyor yani kapitalizmi en çıplak haliyle görebildiğini, meselelerin kendi aslında gençlik, çocukluk dönemlerinde düşündüğü gibi olmadığını, bizzat o sistemin içerisinde en yalın haliyle gördüğünü söylüyor. Ve Andrei Vilcek bu anlamda yaşadığı bir siyasi aydınlanmanın ardından emperyalizmden kaçıyor kendi ifadesiyle. Andrei Vilcek ömrü boyunca çok fazla ülkeye seyahat etti. 140'tan fazla ülkeyi gezdiği biliniyor. Bunların arasında işte Amerika zaten, Şili, Meksika, Vietnam, Endonezya, Samoa gibi veya Peru, Keşmir, Meksika, Bosna, Sri Lanka, Çin, Kongo, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika, yani çok sayıda ülkeye seyahat ediyor ama bu ülkelerin ortak özelliği çoğunlukla Amerikan politikalarından, Amerika'nın uzun süreli sömürü sisteminden muzdarip olmaları ve bu sistemin yarattığı sonuçlar içerisinde çırpınan insanların olduğu yerlerde bulundu hep. Bu bölgelerde silahlı çatışmaların haberlerini yaptı. Amerika tarafından Amerikan çıkarları için başlatılan savaşları ifşa etti. Yaşanan iç savaşların kimler tarafından çıkarıldığını, kimlerin işine yaradığını ve hangi politik amaçlarla bunların çıkarıldığını bütün işleriyle ortaya koydu. Vilcek aynı zamanda çeşitli batılı medya organlarında da yazdı. Mesela Der Spiegel'de yazdı, The Guardian'da, ABC News'te veya Çek Cumhuriyeti'nde bir gazetede yazdı. Aynı zamanda Japon gazetesi Asahi Shimbun'da da, Asahi Shimbun için de çalıştı. Russia Today için çalıştı. Ve hangi platformu bulduysa, nerede sözünü söyleme şansı bulduysa her zaman aynı şeyi söyledi. Diyor ki, sömürgeci batıyla savaşmak büyük bir ayrıcalık, büyük bir onur. Dünyanın bütün kıtalarında, her köşesinde onunla özellikle de beyin yıkayan anlatısıyla karşılaşıyorum diyor. Ve kendine, Andre'nin kendine biçtiği görevde bu anlatıyı kırmak, bu anlatıyı zayıflatmak, insanların ülkelerinin bağımsızlığı için, ülkelerinin Amerikan çıkarları için kullanılmasından kurtulmaları için ömür boyunca mücadele etti. Bu arada yine Andrei Vilcek, Julian Assange ile ilgili yaptığım bir haberde bana röportaj vermişti ve röportajında şunu söylüyordu Assange ile ilgili olarak da. Assange'ı destekleyin veya desteklemeyin, Batı onun direncini kırmak ve hayatını mahvetmek için elinden geleni yapacak. 2-3 yıl önce konuştuk biz bunu ve devam eden süreçte Batı'nın Assange'ın hayatını mahvetmek için elinden geleni yaptığını, hatta fazlasıyla yaptığını açık bir şekilde görebiliyoruz. Andrei Vilcek tabii hiç emekli olmayacağını söylemişti. Emekli olmadı da. Yine çeşitli çalışmaları ve ziyaretleri için geldiği Türkiye'de hayatını kaybetti bu arada. Tabii Andrei Vilcek öldükten sonra yakılıp küllerinin dünyanın dört bir yanına savrulmasını vasiyet etmişti. Tabii öyle olmadı. Türkiye'de hayatını kaybettikten sonra Assange'ı Türkiye'de defnettik. Mezarı Kilyos Mezarlığı'ndadır. Merak edenler için söylüyorum. Tabii öldükten sonra da Andrei Vilcek'le ilgili çok sayıda komplo teorisi ortaya atıldı. Kimisi onun bir Rus ajanı olduğunu söyledi. Kimisi onun bir Çin ajanı olduğunu söyledi. Çünkü Andrei Vilcek Çin'de çok sevilir. Çin medyasında çok sık yazardı ve görüşlerine sık sık başvurulan bir isimdi. Dolayısıyla ömrü boyunca hem suçlamalarla hem engellemelerle karşı karşıya kaldı. Ölümünde bile Batı medyası da, hatta ondan etkilenen bir kısım Türk medyası da komplo teorileri aradı. Ama şunu söyleyebiliriz, Andre sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti ve İstanbul Kilyos'ta gömüldü. Dinleyicilerimizin dikkatini çekmek istediğim şey şu, saydığımız bu isimlerin hepsinin ortak noktası, hayatları boyunca ya da hayatlarının bir döneminde her dönem Rusya'da başka bir ülkenin ajanı olmakla suçlanmaları. Yani bu insanlar aslında dünya çapında, küresel ölçekte Amerikan çıkarlarını tırnak içinde zedeledikleri için elbette ki Amerikan hükümeti ve onun etkisi altında bulunan kolektif batı ve medyası eliyle ajanlıkla suçlanacaklardı. Yine hepsinin ortak noktası, hepsine yöneltilen suçlamaların ortak noktası komplocu olmaktı. Tabii bu suçlamayı yöneltenler komplo bu kısmın neresinde, bu söylenenlerin hangisi komplo gibi hiçbir soruyu doğru düzgün yanıtlama zahmetinde bulunmadılar. Hatta o kadar ileri gidildi ki bu isimlerin yine ortak özelliği delilikle dahi suçlanmaları oldu. Yani kolektif batı bu isimleri suçlamak, itibarsızlaştırmak için elinden geleni yaptı. Biz bu isimler sayesinde çok değerli şeyler öğrendik. Bu isimler ve onların ödediği bedeller sayesinde. Assange sayesinde Amerika'nın dünya çapında işlediği suçları, sivilleri nasıl katlettiğini, nasıl bir rüşvet sistemi içerisinde olduğunu öğrenmiş olduk. Chelsea Manning sayesinde zaten WikiLeaks önemli belgeler yayınlayabildi. Edward Snowden sayesinde Amerika'nın dünya çapında özellikle sosyal ağları ve interneti ve dijital dünyayı kullanarak insanları nasıl gözetlediğini, haklarını ihlal ettiğini öğrenmiş olduk. Udo Ulfkot sayesinde Amerika'nın ve istihbarat örgütlerinin medyayı ve gazetecileri satın alarak nasıl algı oluşturduklarını ve nasıl rıza inşası faaliyetinde bulunduklarını öğrenmiş olduk. Andre Vilcek sayesinde de dünyanın dört bir yanında Amerikan politikaları yüzünden canı yanmış sivillerin neler yaşadıklarını çalışmaları sayesinde okuduk, izledik, yerinde görmüş olduk. Başta söylediğim gibi bu saydığımız isimlerle benzer, adı duyulan ya da duyulmayan çok sayıda hakikat savaşçısı var. Kiminin mücadelesi bitti, kimi hayatını kaybetti, kimininki ise hala devam ediyor. Bizim zihnimize ve düşünce yapımıza kadar sızmış bu devasa dijital imparatorluklar ise bütün bu olanları ve bunları ortaya çıkaranları gizlemeye, unutturmaya, itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Ama anlatılmayanları elimizden geldiğince anlatmaya devam edeceğiz. Kapatırken yine güzel bir şarkıyla veda etmek istiyorum. Elaine Brown'un The Meeting isimli şarkısını dinleyeceğiz. Elaine Brown'un da bu şarkının da aslında çok anlamlı, çok özel bir hikayesi var. Hikayesini anlatmayacağım. Bakalım bilen çıkacak mı? Bilmeyenlere de bu şarkıyı ve bu şarkıcıyı araştırmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te gerçeğin yörüngesindeydik. Bana Twitter, Telegram ve Instagram hesaplarımdan ulaşarak görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Bütün mecralarda zaten Erkin Öncan yazdığınızda çıkarım. Haftaya yine bugün ve bu saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, gerçeğin yörüngesinde kalın. And you nodded and sang without sound. And his face had the look of a man who does strive and a feeling familiar.